Ayrım 34, sayfa 276. Papatya çayı kadar sıkıcı ve mafya kadar İtalyan. Öte yandan dünyanın en zenginleri İtalya'nın siyasileri. Forbes dergisine göre İtalya'nın en zengin kişisi Silvio Berlusconi. Medya kralı, aynı zamanda dünyanın en zengin 24. kişisi. Carlo, Berlusconi'ye duyulan sempatinin nedenini şöyle açıklıyordu. Galiba İtalyanlar Berlusconi'de kendilerini görüyorlar. Oysa 12 senedir izlediği siyasetin pek övünülecek yanı yok. Çünkü verdiği hiçbir sözü tutmadı ama o yine de bir sembol. Bir kere çok zengin bir adam, başarılı bir adam. Dokunduğu her şeyi İtalyan tadı katan biri görünümünde. Hükümet ortağı, parti mensubu ve Mafya ve İşleri kitabının yazarı Tramfaglia mafyanın önlenemez yükselişi için eski başbakanı sorumlu tutuyordu. Bence merkez sağ Berlusconi hükümeti son 5 yıldır mafyaya karşı neredeyse hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla şimdi mafya İtalya'da hiç olmadığı kadar güçlü. Berlusconi ile Halef Selef ilişkisi içinde yıllar geçiren Prodi hiçbir zaman aynı popülariteye erişemedi. Çapkınlığı, parası ve tüm kuralları alt üst eden tavrıyla Berlusconi çok daha renkliydi. Başbakan Romano Prodi'ye halkın taktığı lakaplar ilginçti. İtalyan halkı Prodi'ye Papatya çayı adını vermişti. Bu İtalyanca sıkıcı anlamına geliyordu. Avrupa Komisyonu başkanlığının hemen ardından oturduğu koalisyon koltuğu sürekli sallanmaktaydı. Siyasi yaşamda özelleştirmelerle ünlenmişti. Avrupa Birliği onun döneminde 25 üyeye ulaşmıştı. İlginçtir, Türkiye'ye karşı tavrı hiç değişmemişti. Teresa de Palma sol koalisyonun Türkiye'nin üyeliğini desteklediğini söylüyordu ama. Aslında sol koalisyon Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyor. O zaman Prodi neden imtiyazlı ortaklıktan bahsediyor? Aslında o konuda aynı fikirdeyim. Çünkü Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük açısından insan hakları açısından gelişmeye ihtiyacı var. Bir ikiyüzlülük yok mu bu noktada? Batı'da mesela İspanya'da basın tehdit altında. Gazetecileri hapse atıyorlar. Fransa'da düşündüğünü söylemek yasak. Peki Türkiye'ye bu şekilde ilgilenmesinin ardında ne var? Teresa din diyordu. Artan göçler de korkutuyor. Etnik sorunlardan korku var. Türkiye ve yeni Avrupa ordusu. Hemen hemen tüm kesimler söz Türkiye'ye gelince aynı düşüncedeydiler. Türkiye'yi destekleyenler yeni dünya düzeninde Avrupa'ya yeni bir yer isteyen ve Türkiye'yi Truva atı olarak görenlerdi. Tarihçi Renzi, Truva atının içinden çıkacak askerlerle ilgiliydi. Avrupa artık güçlü askeri bir yapıyla da kendini göstermeliydi. Türkiye işte bu noktada önemliydi. Avrupa Türkiye'yi yeni bir Bizans İmparatorluğu gibi kullanmalı. Avrupa'nın ve Türkiye'nin İran, Suriye gibi potansiyel tehditlere ya da ileride çıkacak durumlara karşı beraber hareket etmesi gerekir. Avrupa Türkiye'nin yararlı olabileceğini bir kere görürse durum değişecektir. Yeni bir güç yaratmalıyız. Sadece ekonomik açıdan değil, askeri olarak da. Mesela yeni bir Avrupa ordusu. Laf dönüp dolaşıp buraya geliyordu. Kısacası Truva atı politikası dışında Türkler pek muteber değillerdi. Hikmet Usta ve Türk Lokantası. Zaten o Mamma Mia Türkler geliyor gibi bir deyişin ana vatanındaydık. Hikmet Usta Roma'da ilk Türk lokantasını açtığında beklemediği kadar sert bir tepkiyle karşılaşmıştı. İlk etapta burayı açtığımızda ismini bile yazdıramadık. Türk lokantası hiç iyi karşılanmıyordu. Hatta bazıları Türk lafını oradan kaldırın dediler. Hikmet Özkaya Türk Büyükelçiliğinde aşçılık yaparken aklına Roma'da bir Türk lokantası olmadığı gelmişti. Köhne bir lokantayı şık bir mekana çevirmiş müthiş yemekleri servise koymuştu. Lokantanın çoğu politikacı olan eski müşterileri sevinecekler ve Türk lokantasını protesto edeceklerdi. Çok zorluklarla karşılaştık. Türk adını gören burası bizim için bitti dediler. Sokakta Çin, İspanyol, Meksika lokantaları vardı. Onlar bu gibi zorluklarla karşılaşmıyorlardı. Hikmet Usta onca yatırıma rağmen oturma izni bile alamıyordu. Bu konuyu daha önce gidip yetkili kişilerle görüştük. Dediler ki böyle bir yatırım yaparsanız hemen oturma izni veririz. Sokakta benzer işletmeleri açanlar bu gibi zorluklarla karşılaşmamışlardı. Ama bir yıl geçti hala izin alamadık. Oysa İtalya kaçak işçiler konusunda bile çok hoşgörülüydü. Ucuz iş gücü için Afrikalı göçmenler köle gibi çalıştırılıyor, iş yeri açmak isteyenlere kolaylık gösteriliyordu. Türkler hariç. Bembeyaz kıyafeti, kırmızı boyun bağı ile ateşin karşısında lezzetler yaratan Hikmet Usta, Bangladeşlisi, Afrikalısı, Arap'ı aklınıza kim gelirse böyle bir yatırımı bir yana bırakın. Küçücük bir yer bile kiralayanlar hemen işletmeci kağıdını alıyorlar. Biz lisans bile alamadık. Türkler işgalcidir. Tarihin derinliklerinde bir yerlerde Türk deyince kıpırdanan hisler vardı. Tarihçi Remzi'ye sormuştum neden diye. Reddetmemişti. Bilemiyorum ama demiş. Belki Türklerin Avrupa'ya işgalci olarak gelmiş olmaları diye ünlü klişeyle tekrarlamıştı. Haçlılar işgalci değil miydi dedi. Evet ama Haçlılar ile kutsal topraklar arasında tarihsel ve kültürel bir bağ var. Onlar İsa'nın doğduğu kutsal topraklara geldi ve sözünü kestim. O zaman işgal olmuyor mu? Konu hep Viyana kapılarına gelip dayanıyordu. Özellikle Türklerin kan kaybetmeye başladığı tarihten bu yana bu eski nöbeti Avrupa'yı sarmıştı. Gelin hatırlayalım. İtalyan Başbakanı Crispi 3 Mart 1997'de İtalyan gazetelerinde şöyle haykırıyordu. Türk'ün Avrupa'daki varlığı insan haklarına sürekli bir hakarettir. Türkler 4,5 yüzyıldır ne Avrupa'ya ulaşabildiler ne de üzerlerine gaddar bir egemenlik sürdürdükleri ırkları bir ulusal potada eritebildiler. Crispi Osmanlı'yı tebaasına iyi davrandığı için de suçluyordu. Türkler egemen oldukları topraklarda halkın diline dokunmuyorlar. Batılı örneklerde olduğu gibi zulümle eritme politikası gütmüyorlardı. Libya'da soykırım. 100 yıl öncesi bugün hep ışık tutuyordu. İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok kan kaybettiği bir dönemde Balkan Savaşı arifesinde Trablusgarp'ı yani bugünkü Libya'yı işgal edecek. İngiltere, Fransa ve hatta o dönemde Osmanlı'nın müttefiki olan Almanya'dan onay almıştı. İtalya 1911'de Osmanlı'ya bir ultimatum çekti. Osmanlı derhal Trablusgarp'tan çekilmeliydi. İşgalin gerekçesi ilginçti. İtalyan yönetimi Osmanlı subay ve memurları Trablusgarp'ta insan haklarını ihlal ediyor, diyordu. Tarihçi Renzi bize bu gerekçeyi tercüme etti. İtalya o yıllarda Afrika'da ve Balkanlardaki kolonilerini genişletmek istiyordu. İtalya, Fransız ve İngiliz sömürgeleri arasında kalan çok stratejik bir bölgeyi Büyük Roma İmparatorluğu hayaliyle işgal etmişti. İşgalin nedeni insan hakları ihlalleriydi. Libya o günden sonra ölümlerden ölüm beğenecekti. Libya'nın başına gelenler bazı kaynaklarda soykırım olarak geçecekti ama konu uzun yıllar yok sayılarak geçiştirildi. Renzi Libya'da olanların Avrupa kamuoyuna ilginç gelmediğini söylemişti. Aslında İtalya Libyalıların toplu ölümü hakkında yeni yeni konuşmaya başladı. Avrupa'da daha az ilginç bulduğu bir soykırımı yeni yeni konuşuyor. Ayrıca bakın İtalya'da çok az kişi bu soykırımdan haberdardır. İnsan hakları savunucusu Avrupa bugüne kadar İtalya'ya soykırım suçlaması yaptı mı? Hayır, kimse Libya olayının üzerine gitmedi. Libya unutuluvermişti. Oysa Libya'da sivil halk yaşam alanlarından toplu kamplara getirilmiş, su kuyuları kumla kapatılmış, insanlar açlığa ve susuzluğa mahkum edilmişti. Çöl sıcağında ağır ağır ölmüşlerdi. Binlerce sivil yaşlı kadın çocuk toplama kamplarına hapsedilmiş, ölüme terk edilmişlerdi. Benziye doğru eğilip bu sizce çok garip değil mi? Diyorum. Haklısınız. Büyük bir umarsızlık var bu konuda. Yani bu konu unutulmalı mı? Konunun gittiği yeri anlıyor. Sözde Ermeni soykırımı da, sözde Libya soykırımı da soykırım olarak düşünülmemelidir, diyor. Bu aslında planlanmış bir soykırım değildi. Libyalı savaş esirlerinin başına korkunç şeyler gelmiştir. İtalyanlar genelde bu konular hakkında konuşmak istemezler. Çünkü geçmişte kalmıştır artık, unutulmuştur. Sanki lütfediyor, birbiriyle alakasız iki olayı aynı kefeye koyup İkisinden de söz etmeyelim pazarlığı yapıyordu. İtalya'nın Anadolu rüyası. Batı kendi tarihsel belleğini temizlemekte ustaydı ama Türkiye'ye gelince iş değişti, değişirdi. Emma Bonino'ya sormuştum. 19. yüzyıldan beri Türkler aleyhine edilen lafları hatırlayalım. Asya'ya dönün, Avrupa'yı terk edin söylemleri. Bu konunun kökünde sizce ne var? Bu korkunun kaynağı nedir? Bence bu korku Türk işgalinden kaynaklanıyor diye yanıtlamıştı. 4 asır öncesi Batı'nın aklında tapdardaydı. Oysa Türkiye Kurtuluş Savaşı'na verirken İtalya Ege'ye sahipti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bile İtalya'nın Anadolu üzerindeki hayalleri sona ermemişti. Türkiye'deki İtalyan elçiliğinden 1927 yılında İtalyan dış işlerine yollanan telgrafta şu satırlar yer alıyordu. 1927 yılı İtalya için Türkiye'deki kazanımlarında bir dönüm noktasıdır. Zaman ilerledikçe amaca ulaşmak daha da zorlaşacaktır. Çünkü Türkiye'deki rejim her geçen gün daha da pekişmektedir. İtalya o yıllarda Anadolu'da hala işgal planları yapıyor, ayaklanmalarla sarsılan genç cumhuriyette kendine yer veriyordu. O yılların gizli yazışmalarında İtalyan elçiliği, başkentine, İzmir ve Antalya bölgeleri yerine ekonomik olarak zengin kaynaklara sahip olan Adana bölgesinin işgal edilmesini öneriyordu. Bu yazışmalar Mosul krizinin ortasında yapılıyordu. Genç Türk Cumhuriyeti henüz 4 yaşındaydı. Hedef Mosul'du. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na henüz çıkmış bir ülkenin lideri olarak Süleymaniye, Kerkük, Mosul için gerekirse savaşırız diyordu. İngilizler Anadolu'da art arda ayaklanmalar örgütlüyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında İtalyanlar hala Güneydoğu'ya yerleşme planları yapıyordu. Güneyde bir tampon bölge oluştururlarsa İngilizlerin Musul'da daha rahat hareket edebileceğini tartışıyorlardı.